Garip Zamanlar'a hoş geldiniz. Ben podcast'ın istatistikçisi olarak hemen bir bilgi vereyim arkadaşlar size. Bu sene çektiğimiz 9. program. Dolayısıyla 10. aydayız Ekim'de. Neredeyse her ay bir podcast bölümüne, hedefine doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Belki tam sene çıkmadan 12'yi de buluruz ve hedefimizi yakalarız diye söyleyeyim.
Öncelikle. Economist yıl sonunda Christmas double issue yapar.
Biz de öyle bir biz tabii double issue yaparız artık. Bu bir. İkincisi tabii yıllardan ve sayılardan bahsetmişken tabii bu Garip Zamanlar'ın podcast versiyonu olarak bir istatistiği herkes bilen bilir. Bizim bir de daha önce farklı bir formatta yaptığımız bölümlerimiz vardı. Orada da mesela benim geçenlerde eski bölümlere bakarken çok güzel bir hatıra geldi aklıma, gözümün önüne belirdi ve Evren'le mesela bir sohbetimiz olmuştu. Evren ya dedi, ben mesela Beatles ben çok fazla sevmem ama üzerinde de Beatles tişörtü vardı. Öyle küçük bir şakalaşmamız da olmuştu.
Hatırladım.
Şimdi sana bir gönderi yapacağım. Beatles demişken şöyle bir küçük anekdotla başlayalım. Beatles'ın en sevilen şarkılarından bir tanesi Hey Jude ismini taşır arkadaşlar. İddiaya göre 1968 yılında yapılmış bu şarkı. İddiaya göre John Lennon o zaman eski eşinden ayrılıp meşhur Yoko Ono ile birlikte olacakmış ve bir de oğlu varmış eski eşi Cynthia'dan. Julian'mış adı ve grubun diğer üyeleri de çok severmiş
Julian'ı.
Bu şarkıyı da birazcık da ona hitaben yazmışlar ama John Lennon da çok sevmiş. Yalnız şöyle bir anekdot var. Bunu Soho'da, Londra'da kaydederlerken kayda geçtiklerinde grubun bateristi tuvalete geçmiş Ringo Starr. Başlamışlar kayıda, çıktığında ve stüdyonun içinden geçermiş yani tuvalete giden yol. Bakmış herkes kayıda, hiç bozmamış, bir şey de söylememiş. Sessizce oturmuş ve hiç beklenmedik bir anda girmiş bateriyi çalmaya. Ve aslında dinlediğinizde, ki arka planda çalacağım şimdi, şarkı piyano ve vokalle başlar. Hiç bateri yoktur, gitarlar girer ve sonra çok da güzel bir eser olduğu ve tamamen bunun aslında bir tesadüf olduğu anlaşılır. Tabii müzikler, konserler demişken Lefkoşa'da da, Girne'de de, Kıbrıs'ta da, Güzide ülkemizde de bu aralar konserler
daha çok Türkiye'den gelen başladı. Gruplar son zamanlarda tabii oldukça Kıbrıs'ta da bilinen gruplar bunlar. Önce Mor ve Ötesi geldi. Yani benim sevdiğim bir grup Mor ve Ötesi. Onlara gidemedim maalesef. Sonra Duman Cuma günü Girne'deydi. Ona gittim. Yani Duman da sevdiğim bir grup. Yani Mor ve Ötesi'ni tercih ederim ama Duman da severim. Aynı şekilde işte Gripin ve sanırım pek yakında da Hayko Cepkin'in bir konseri olacak. Dolayısıyla Türkiye'de yani bilinen müzisyenler ve gruplar bu aralar adamızda da konser veriyorlar.
Evren, bu saydıkların daha çok aslında rock ağırlı müzikler, ağırlıklı müzikler yapan
gruplar. Hem rock ağırlıklı hem de şeyi ayrı tutarsak belki Hayko Cepkin daha yeni. Bu diğerleri belli bir dönemin aslında mesela Duman ve Mor ve Ötesi. Yani belli dönemin
2010'du.
Evet, grupları. Tabii bunlarla birlikte şey de çok gündemde bu ara Teoman. Yani üç şeyden belki gündemde. Bir kere yeni bir albüm çıkarttı. İşte her ne kadar çok iddialı değilim kendim için çıkarttım dendiyse de yani hayranları sevdi Teoman'ın son albümünde. Onun albümünden ayrı olarak da bu sene bir roman çıkarttı Teoman. Sayın Bay Rock Yıldızı diye. Doğan Kitap'tan. Bir de daha önce 2 sene önce çıkarttığı o tabii bir şey biyografi kitabı. Onun ismini şimdi hatırlayayım. Fasafiso. Evet, o da Doğan Yayın'dan çıktı. Onun da yeni baskısını yaptılar. Şimdi ben romanı aldım okudum. Ben beğendim romanı. Romanı okuduktan sonra da şeyini okumadıydım. Biyografisini Fasafiso'yu da okudum. Aslında bu adam tam da gördüğümüz gibi. Yani derler ya işte. Ya da şöyle görünüyor, şöyle yapıyor. Seni kandırmasın. Aslında şöyle. Yani bu adam neyse o. Öyle bir adam. Mesela şeyi çok işte. Reyes'leri de çok düşer sosyal medyaya. İşte ben tembelim. Biraz böyle oryantasyonu kaybolmuş gibi bir izlenim.
Rahat bir abimiz.
Evet, rahat. Biraz şey derdi var. Zaten o şarkısında bileceksin işte. Babamın öldüğü yaştayım. Yani bu 3 yaşındayken babasını kaybeder. Bu derin etki bırakır. Biyografisinde bahseder. Şimdi roman Her ne kadar kurguysa da yani bence şeydeki romandaki karakter Teoman'ın kendi. Hatta ben şeyden daha samimi buldum biyografiden romanı. Çünkü şeyde sansürlediği kısımları biyografide orada sansürlemedi. Yani sadece egosunu değil alter egosunu da konuşturdu orada. İşte bara gittim ünlüyüm diye yanıma geldiler. Bir tanesi önde dans ediyordu. Siktir git dedim falan filan. Muhtemelen öyle dememiştir esas hayatta ama içinden öyle demek istemiştir.
Tam keseyim seni bunu söylerken. Biraz önce başlamadan önce dediğin zaman iki romanı çıktı. Böyle bir tereddüt ettim. Yani
İki kitabı evet. Yani,
özür dilerim. İki kitabı çıktı. Bir an böyle şaşırdım. Ama ondan sonra sen anlattıkça aklıma geldi. Yanılmıyorsam Ot dergisinde
evet.
Yazıyor zaten. Ben bir kere denk geldim ve çok keyifli yani böyle başladım. Sonuna kadar da okudum.
Biyografisindeki yazıların bir kısmı Ot dergisinde yayınlanan şeyler zaten yazılar söylüyor. Bu şeylerin diyor bir kısmı Ot dergisinde yayımlanmıştır. Dolayısıyla
ama yani sanki böyle kurgu gibiydi oradaki de. Yani bir taraftan başından geçen bir şey.
Evet. Yani şu anda kitaplar yanımda mı? Hayır evde. Belki o not romanına düşülmüş de olabilir. Çünkü en sonunda bir kısmı Ot dergisinde yayınlanmıştır dedi. Belki ben şu anda karıştırıyor olabilirim. Belki de romanının bir kısmı yani, şeyde yayınlanmıştır.
Ne kadar tesadüftür bilmem ama benim okuduğum şeyi de işte
Timur diye bir karakter. Rock yıldızı. 46-47 yaşında, karısından ayrılmış, babası ölmüş, sabah antidepresanla uyanan, alkol sorunu olan, efendime söyleyeyim, kadınlarla ilgili.
Tam böyle. O da kadınla yani bir şeyle ilgiliydi, barda evet. İşte en son.
O roman işte o.
Çok sarhoşken böyle.
Evet o romanı, şoförü alır gider, cep telefonunu kaybeder.
Aynı hikaye, sanırım tamam. Hostesle
evet.
gidiyor. Hostesin evet, evine hostes. Gidiyor falan. Aynen. Orada bulur kendini.
Aynen. Okay. Aynen. Tamam o romanın bazı parçaları.
Onun dışında tabii bir de şey var. Sen bileceksin. Sorayım sana inşallah bozmam.
Yok, iyi oldu. Şeyi hatırlamaya çalışırım.
Bir taraftan da hatırlarsan Teoman tam böyle şöhretinin zirvesindeyken bir film projesine girdiydi. Hmm. Balans ve Manevra diye.
Evet.
Ben filmi görmedim. Belki Evren
neydi
görmüştür.
Neydi o kadın? O zamanlar çok ünlüydü.
Patladı yani şey bir evet. de. O olmadı. Bütün parasını evet. Amerikalılar şeyle galiba.
Filmi ben izlemedim ama.
Çiftliği yatırdı. Ve battı galiba o işten.
Şimdi evet şey.
Çok ünlü bir sanatçı Yasemin, ona geleceğim.
Yasemin neydi o kadının ismi? Kozanoğlu. Yasemin Kozanoğlu ile oynar. O filmde. Ona gelmeden önce biraz kitaptan bahsedeyim ama evet doğrudur. Yani ben o notu okudum kitabın sonunda. Demek ki romanın sonundaydı. O bir kısmı o dergisine yayınlanmıştır diye. Demek ki romanın bir kısmı yayınlandı. Şimdi roman bu şekilde başlıyor. Aslında bu kesinlikle kendi. Yani bir röportajda diyor ki ben Teoman'ım o Timur. Ama yani baktığınızda işte bir rock yıldızı. 46 yaşında. Gerçi şimdi kendi 55-56 yaşında ama bu kitabı daha önce yazdığını anlıyorsunuz. Şeyden dolayı işte Küçük İskender'le bir anısını anlatıyor. Küçük İskender öleli epey oldu. Boşanmış. Kendi de boşanmış. Çocuğu var.
Teoman'ın çocuğu mu?
Evet.
Bilmezdim onu.
Daha çok çocuk yapmak için evlendi gibi bir nokta ama eşiyle sorunları var. İşte eşi biraz böyle anladığım spiritüel şeye dönüştü ve doğada yaşamak istedi. Çocuğu alıp İstanbul'dan. Bu da psikoloğa gittiler çözsünler diye işte kalsın ben kızım çocuğumu görmek istiyorum gitmesin ne işim var benim Antalya'da ben gidemem falan. İşte çocuğu almaya dışarı çıkarır çocuk annesini ister bu morali bozulur falan böyle sorunlar olan ama yani bu magazin basınına yansıyandan çok daha da fazla bir çapkın womanizer bir adam. Ama sanki böyle o şeyi ne arıyormuş gibi yani bir böyle oryantasyonunu kaybetmiş ve bu şeyi kadınlarda arıyor gibi. Ben çok misojenist bulmadım şeyi romanı açıkçası ama mizantropi var içinde yani bu insanlara, o insanlara karşı o
tiskinmişlik
yani insanlığa inancı olan bir şey değil yani biraz böyle bazı yerleri hatta sert böyle tanınmış Türkiye'deki ve yurt dışındaki siyaset, felsefe, sanat dünyasındaki isimlerle ilgili düşüncelerini de söyler. Çoğu pek hoşlu düşünce. Mesela cazcılardan bahseder. Gittimler konsere. Bu cazcılar da hep birbirlerinin konserlerine gider. Çünkü dışarıdan hiçbiri gitmez. Ahmet konser verir. Ayşe ile Hüseyin gelir. Hüseyin konser verir. Ahmet ile Ayşe gelir. Bu bunlardan tarz pek işte Küçük İskender'in iyi beslenmediğini söylüyorlardı. Gördüm bir deri bir kemik kalmış. Gerçekten öyle.
Abi yalnız o seçtiğin isimler pek cazcı ismi gibi olmadı.
Ha evet onlar Ayşe, evet. Daha Hüseyin. Böyle şey türkücü gibi oldu. Evet öyle.
Bilemedim. Uzay, Evren.
Ha, Uzay, Evren. Aynen o tarz. Yani. Daha modern isimler bulmak lazımdı. Dolayısıyla bu şeyi Sayın Boy Rock... Ha, bir, yalnız çok akıcı. Belli bir süre sonra ben şöyle bir hisse kapıldım. Sanki aynı şeyi okuyormuşum gibi. Bir noktada çok tekrar etmeye başladı. Orada bırakır gibi oldum. Sonra devam edince tekrar güzelleşti. Ben beğendim şeyi, romanını. Fasafiso dediğim gibi 2-3 sene önce yayımlandı. Onun tekrar baskısını yaptılar.
Ama söylediğinden anladığım benim. Sanki ikisi de beraber okunabilecek tabii iki ki. Kitap. Yani tabii birbirini ki. Tamamlayan kitaplar.
Aynen, aynen. Mesela kadınlarla kurduğu ilişkiler şeyinde, biyografisinde şeyli sansürlenmiş. Romanda şey yok, sınır yok. Ama dediğim gibi bir zamanı anlama açısından, belli bir işte Türkiye'deki bir sanat camiasını anlama açısından çok şey. Bir de yani Teoman sıradan bir insan değil, gerçekten derdi olan bir şey. Mesela şey diyor, ben diyor yani babam 3, tabi bu babası genç yaşta ölen çok kişi var, herkeste böyle bir şey olacak diye bir şey yok ama ben diyor günde 50 kere ölümü düşünüyorum. Yani ben de bu takıntıdır diyor. Kendimi bildim bileli bu haldeyim. Benim sorunum budur diyor. Yani ölümü düşünmediğim zamanlarda yaşarım ben. O da çok kısadır. Böyle bir şeyi olan bir adamdı.
Ama hep çıktığı zamandan beri sanki böyle işte o yüzündeki ifadede de aynı şey var. Yani melankolik bir tarafı
evet,
var.
Evet, evet. Çok korkunç bir kara mizah. Yani
o kulluğu.
Yani kulluğu da kara mizah da var. Korkunç bir kara mizah da var. İşte eşinin kendine söylüyor. Yani aslında sende bir şeyler var. Bir derinlik var ama sen şeyinin derdinde bir adamsın falan. İşte kavga ettiği zaman diğeri, sen kendini bir şey zannediyorsun. Yoksa sahnenin dışında hiçsin falan. Yani o şeyleri görüyorsun. Tabii şeyini de kullanıyor. Ününü de işte bir barak ediyor. İşte kadınlar geliyor tanıdığı için. İşte dans etmeleri değişti. Biliyorum işte benim için dans ediyorlar falan. Yani o onları çok samimi buldum. Ben beğendim ikisini de. Hem Fasafiso'yu yani biyografisini, hem de şeyi Sayın Bay Rock Yıldızı'nı. Şeye de bir müzik demişken isterseniz ondan da bir bahsedelim. Yani tabii müzik derken kültürden demek istedim. Müzik değil de edebiyat, biliyorsunuz Nobel sanırım Kemal'da katkı yapacak. Ben edebiyatı söyleyeyim. Diğerlerine de Kemal devam eder. Şeyi biliyorsunuz, edebiyat ödülünü. Bu arada artık şey iyice komik oldu o. Her sene Murakami'ye verecekler. Murakami'ye verecekler mi? Japon romancı Murakami.
Yaklaştı.
Yine alamadı.
Bayağı yaklaştı.
Murakami yine alamadı. Evet. Öyle bir şey gördüm.
Bir sonraki sefere betleri açalım bakalım.
Kaçak. Öyle bir şey gördüm. Murakami arabayı sürer. Arkada da bu alan kadın, Koreli kadın. O şofu giderler şeye, Nobel'e. Han Kong diye genç bir kadın, aslında genç derken 70 doğumlu Koreli bir, Güney Koreli bir kadına verdiler. Yani çok favori gösterilmezdi. Bu kadının 3 romanı Türkçe'ye çevrildi.
Çok yok sanki.
Şu anda.
Çok romanı var mı?
Sanki öyle. Yok, çok romanı yok, evet.
Benim dikkatimi çeken çok ilk yok. Şey yaptım. Evet, ama şey falan da çok fazla eseri yok gibi.
Yanılmıyoruz. Çok fazla eseri yok çünkü yaşı genç. Bir de eğer yanılmıyorsam ilk kitabı şiir, yani sadece roman değil. 4-5 tane romanı var diye düşünüyorum ama yanılıyor olabilirim. 3 tanesinin içerisinden eminim Türkçe'ye. Şu anda tabii Nobel aldığı için bunlar yeniden basacaklar. Ben bir önceki romanını okudum. Zaten o başyapıtı derler. Magnum Opus'u. Vejeteryan. Ben onu çok beğendim. Absürt bir roman. Yani o insanın yabancılaşmasıyla ilgili. Ben şey diye düşünürüm. Bu benim şahsi görüşümdür tabii. Şeye bakıyoruz işte, gene müzikten alalım. İşte müzik konuşmuştuk program başlamadan. Artık genrelerde bir kayma var. İşte 2023, şimdi sizinle konuşurken tekrar bir teyit ettim. En fazla dinlenen genre 2023 yılında pop, 3 numara hip hop. Yani bu tarz şeyler, eski şeylerin, rock'un falan, R&B sanırım ikide. Yani şeyin, rock'un, caz'ın falan önüne geçti. Zaten onların öldüğüyle ilgili iddialar da var. Onları da başka bir programda belki konuşuruz.
Ama çok ayrılmadan şeyden, bu Güney Kore'nin ciddi bir bu kültür alanında yükseliyor. Ona gelecektin evet. Sen de.
Mesela yani, K-pop düşün.
Evet.
Ondan sonra sinemaya bakın. Parazit evet. Geliyor.
Squid Game.
İşte televizyona gelince Squid Game. Şu anda Squid Game'in ikinci bölüm sezonu yayınlanacak. Herkes evet. Onu bekliyor. Squid Game, Kore. Parazit. Evet. Yani bir uzak doğu filmi geliyor ve bir şeyi alıyor. Oscar alıyor. Kore. Bunların hepsinin ama dikkat edin özelliği. Bir, çünkü Kore hızlı ekonomik büyüme. Hepsinde şiddet var. Yani Squid evet. Game'de şiddet var. Benim gördüğüm kültür merkezi şeyden, batıdan, Avrupa ve Amerika'dan uzak doğuya kayıyor. Japonya ve Kore'ye. İşte filmler ortada. Diziler ortada. K-pop'un yükselişi ortada. Yeni jenerasyon olduğu gibi bütün dünyada K-pop dinler. Şimdi bunun üstüne üstlük geliyor. Bir de ilk kez Kore'den biri şeyi alıyor. İlk kez Nobel Edebiyat Ödülünü alıyor. Yani o şey kültür merkezi batıdan uzak doğuya kaydı ve bunun bir tezahürü olarak görüyorum ben bunu.
Şimdi uzak doğu ve Nobel demişken evet yani gerçekten bir diğer konumuz da herhalde bizi ilgilendiren kimya Nobel ödülünü 3 kişiye paylaştırdılar. Bir tanesi babası Kıbrıslı Rum olan 48 yaşında bir kimyacı, bir bizim iş yaşadık. İnsanı. Annesi bu arada Singapurlu. Hı hı. Yıllar önce.
Yani Kıbrıs'a altıda biri düşecek abi bu paranın.
Ama yani, soy isim
Kasabiz.
Kasabiz ziyadesiyle Kıbrıs. Hatta yani Türk kökenli. Rum sonradan konvert olmuş bile diyebiliriz.
Kasabiz. Bu arada aslında sadece bir yani kimyacı olmaktan daha başka bir iş insanı, girişimci ve bir CEO aynı zamanda. Ve hani aslında bu Kıbrıs adasından çıkan ilk Nobel de değil. Birincisi Pissarides. 2010 yılında evet. Pissarides ekonomist ödül almıştı. O yani Kıbrıs'ta doğdu, büyüdü. Bir ara İngiltere'de yaşadı galiba ama şu anda Kıbrıs'ta İngiltere'ye gidip geliyor.
LSE değil galiba aldığı zaman.
Öyle bir hikayesi
ama
var.
Ama şimdi University of Cyprus'ta.
Bu
hatta
kazanan bu, evet ya yani Demis Hassabis de aynı şekilde Londra'da hayatını idame ettiriyor.
Yani ama bir yani sürü şey bir sürü şeyi kıskanarak güneye gittiğimizde ama yani en fazla haset edeceğimiz şeylerden bir tanesidir herhalde bu. Evet. University of Cyprus'un girişinde şey var işte. Yani Pissarides ya da en azından bir dönem vardı işte Pissarides yani. Evet. Nobel'li.
Tabii yani Kıbrıs adasında var. Nobel kazanmış bir bilim insanı. Yani bu çok önemli. Çok prestijli tabii.
Ayrılacağız biliyorum buradan ama ayrılmadan madem böyle sanat kültürle başladık son bir şeye daha girelim. Sinemadan da bahsetmek isterim ben. Uzun süredir çok güzel film yoktu. Mesela bu Joker'in ikincisi büyük bir hayal kırıklığı oldu söyleniyor. O. Ben izlemedim ama eleştirmenlerden
patlamış
o kadar
derken olumsuz anlamda. Olumsuz.
Menfi evet. Anlamda. O kadar kötü eleştiriler okudum ki yani içimden sinemaya gidip izlemek gelmedi.
Abi Rotten Tomatoes'da 38'di.
Evet şeyde de 6 falan 5.5 falan IMDb'de. Bir noktada internetten izleyeceğim ama sinemaya gidip izlemek içimden gelmedi açıkçası ki birincisi çok iyiydi. Yazık oldu yani.
Evet, devam birinciyi gibi. Beraber
beraber izlemiştik. O çok güzel bir film.
Benim de beklentilerim çok yüksekti aslında.
Benim hani, de. Yani aylardır ben bu filmi beklerdim. Şey yani, diye düşünürdüm. Cuma sinemaya gelecek ve ilk seansta ben izleyeceğim.
İkincisi hiçbir zaman birincisi kadar iyi olmaz.
Buna yok, ama Batman var, serisi yani diğer o esas Batman'ler çok güzeldi.
Onlar çok güzeldi. Bir de yani müthiş film işte şey Blade Runner. O türün öncülerinden yapılmış en iyi şeylerden. İkincisi yıllar sonra birini bile geçti.
2048 olan.
Evet, belki de birinciyi bile geçti.
Superman 2 tırttı çocukluğumda.
Rambo 2.
Yani Kemal'in dediği doğru.
Rambo 2 fena değil.
Genelde 3. Devam filmleri güzel olmaz. İşte Terminator 1'e 2'ye kadar iyiydi. Ondan sonra kötü oldu. İşte Testere film vardı. 1-2 iyiydi. Sonra kötü oldu. Yani öyle bir şey var. Tabii onu bozanlar da var ama yani
gişe,
bu şey öyle değil yani. Dördüncü, beşinci şeyi de değil sonuçta. İkincisi daha iyi olabilirdi.
Yani Lady Gaga da katıldıydı kadroya. Yani evet. O heyecan verici bir şey vardı orada.
Evet.
Tabii spoiler vermeyelim diyorsunuz.
Çok izlemedim. Seyretmedim.
Evren Bey seyretse şimdi evet, iki tane vermişti.
İki tane spoiler'ı ben size şu an filmi özet edelim size. Bir film salık vereyim ama öneriyi. Bunu ben çok beğendim. Yani bunu da şey bulacaksınız siz bir nereden nostaljik bulabilirsiniz. Çünkü Demi Moore oynar. Hemen Demi Moore filmi izlemeyeli yıllar olduydu. Filmin ismi The Substance. Çok çok güzel bir bilim kurgu, psikolojik gerilim, dram filmi. Yani bir Hollywood yıldızı aslında kendini oynar Demi Moore ama tabii isim farklı ve artık 50 yaşına gelince nedir o yapımcı, ünlü, karanlık karakter unuttum ismini şu seks skandalında.
Polanski.
Polanski gitti.
O da. Senden daha geçmiş.
Yani ben de bu olmasa Erşan Kuner'i diyecektim.
Evet, onun o olduğu belli. İsmi çok benzeyen bir adam. Buna der ki artık senin 50 yaşına geldin bitti. Artık ama şey filmde şöyle başlıyor. İşte Hollywood'a bunun yıldızını yaparlar. Herkesin yaparlar ya yıldızını. Yani kadın şey yani inanamaz. Hali daha dizinde kendini genç hisseder falan. Erkeği yani artık genç biri lazım falan. Böyle arabada giderken posterini indirdiği yerini görür. Orada artık bir şey olur falan bu kaza yapar. Aslında tabii o sembolik kimliği düşer orada ve bunu şeye götürürler hastaneye. Hastanede işte bakallarken bir genç hemşire buna gelir ve ya bir şey önerir. Substance, substance.
Madde.
Kendi şeyinizi daha iyi bir versiyonunu yaratıyorsun aslında. Ama
bir çeşit klonlama.
Klonlama gibi ama şöyle bir şey. Bir hafta sen ismi farklı. Bir hafta o. Bir hafta sen, bir hafta o.
İşte bu klasik Mr. Hyde, Dr. Jekyll şeyi gibi.
O onlara gönderme var. Cronenberg'in filmlerine gönderme var. Ama esas benim ilgimi çeken film çok güzel. Bu şey yani bu.
Abi istersen burada bas.
Yok, filmden bahsetmeyeyim. Bu şey konusu. Daha önce konuştuyduk. Yani bu işte her zaman şüphe duyma. Annesin, öğretmensin, doktorsun, simgesel kimliğinden. Yani aslında simgesel kimliği sahip olamamaktan. Bu yabancılaşmanın evrenselliğinden. O gerçekten çok güzel gösterir burada. Tabii herkesin yabancılaşması farklı. Geçen şeyde de programda da konuştuyduk. O bağlamda güzeldi. Dolayısıyla şeyden girdik, müzikten girdik, şeyden devam ettik, romandan, sinemadan. İsterseniz şeyi burada sona erdirelim.
Kültür sanat kısmı.
Kültür sanat. Ha, pardon, bir şey daha geçen programlara bağlanan. Bir de belgesel izledim ben. Bu şeyle ilgili, kripto ile ilgili. Daha spesifik olarak aslında Bitcoin ile ilgili. Daha da spesifik olarak Bitcoin'in yaratıcısı.
Ha, birini bir isim verdiler.
Satoshi Nakamoto ile ilgili.
Ama işte şeyin, onun kim olduğunu kimse yayınladı biri. Evet. Yok yok.
Yok. Evet. Şimdi bu
bugün çıktı
var.
Galiba.
İddia var ki, evet.
Çarşamba günü bu dizi HBO'da başladı. İsmi dizi diyorum pardon.
Ha, o belgesel, dizide belgesel. İddia ettiler değil.
Bu belgeselde iddia edildi. İsmi Money Electric. Şeyin belgeselin. Yani izleyin, çok tavsiye ederim size. Yani beğenmediğim kısmını da söyleyeceğim ama Money Electric'te şimdi şeye odaklanır. Satoshi Nakamoto'ya ama tabii iddia, tabii bu mahlas, müstahar isim, kim olduğunu kimse bilmez ama iddia tek bir kişi değil. Birçok kişi var. Hatta başka iddialar da var işte, komplo teorileri. Bilmem hangi örgüt, hangi ülke var arkasında, bu şu var, bu var. Bu adam, ama bu adam ilginç, bu İngiliz belgeselci, Amerikalı İngiliz belgeselci. Daha önce de Cuaron'la ilgili bir şey yaptı. Böyle komple teorilerin anladığım şey bir eğilimi olan bir abi.
Kanın o Amerika'daki.
Nedir ismi? İsmini şimdi hatırlayamadım. Neyse ona bakar söyleriz. Olabilir. Bir yandan fonda Bitcoin'in hikayesi var. O güzel. Yani işte birkaç bu arada şeye katkı yapardık. Uzun süredir ara verdik. Onu da konuşalım.
Ekonomi.
Birkaç yok Türk diline. Birkaç tane diyor nerd'ün. Şimdi sorarlar bunlara. Bir araya gelip yarattığı bir şeydir diye başlar. Ama şey, ilk başlangıcı şu. Bitcoin bu sene öldü. Ölmüyor. Ertesi sene Bitcoin bu sene öldü. Bu defa gerçekten öldü. Bitcoin ölmüyor. Nerd'ü ne diye? Yani inek daha çok böyle dersle bağlantılı. Evet. Orada şeyde İngilizce'de kullandıkları nerd. Böyle gün şey hayatta da yani sosyal şey dışı, okul hayatı dışındaki hayatta da.
Sosyal hayatta sosyal hayat iyi olmayan, çok fazla ama belki o, de gündemde o, olmayan ama böyle.
O galiba geek'tir. Yani zaten bağlantılıdır bunlar. Yani çok zeki, yaratıcı ama sosyal hayat olmayan geek. Nerd böyle.
Bir konuya fazla kafayı takmış belki. Sadece o konuyla ilgili yani çok fazla yol düşünen. Onun detaylarını çok iyi bilen, böyle en ince detaylarını kadar bilen. Belki çok teknik bir konudur. Biri için söyleyebilir miyiz bunu yani herhangi bir konuda? I'm being nerdy about their İngilizce. Yani about this. Mesela bir ara mikrofonlara taktım. I'm being nerdy about you. Hani öyle mikrofon, böyle mikrofon.
Mesela olsak ne derdin? Yani nerd için tek kelime kullanıyorum.
Yoktur, bildiğim yoktur, söyleyemezdim.
Yok, muhtemelen bunlar. Öyleyse yani Türkçe,
takıntı diyebilirsin.
Takım ama
değil.
Yani senin tarif ettiğin.
Evet, değil. Şey. Dolayısıyla evet tanımlayabiliyoruz ama tek kelime kullanmak yine aynı belgeselde. Bir kelime daha söyleyeceğim size, belki onu tanımlarsın ya. Şimdi şeyin Bitcoin'in en büyük karşıtlarından bir tanesi de bu 2008 global krizini tahmin ettiği söylenen iktisatçı Rubini. Şimdi Rubini tamamen Bitcoin karşıtı ve şeyleri var. Debate'leri var. Münazaraları var Bitcoin'cilerle. Bunun tanımlaması şu. Bitcoin diyor sadece bir bubble değil, balon değil. It's a scam. Şimdi mesela scam'ı nasıl çevirirsiniz? Şeye, Türkçe'ye. Yani diyor ki Bitcoin balon değil yani şişti patlayacak değil. It's a scam. Mesela scam'ı da çok kullanırlar onlar.
İşte scam. Şey.
Tek kelimeyle.
Yani Ponzi scam gibi. Neydi o şey Türkiye'de?
Hayır o şey çiftlik evet. Şey çiftlik bank. Çiftlik bank. Ama işte bak tek bir kelime yok. Yok yok. Bunu karşılayacak.
Ya bak baktım yani, ben şimdi.
Keriz.
Siz internette konuşurken.
Keriz silkeleme.
İnternette konuşurken baktım ben mesela. Çok ilginç. Türkçesi karşılığı genellikle olumsuz açıklanıyor. Evet. İnek öğrenci, gerizekalı, ahmak, budalacı. Ama İngilizce açıklaması diyor ki aslında diyor entelektüel olan, bir alanda skilled olan ve bir daha fazla alanda özellikle birazcık içine kapalı.
Yetersizdir demek ki.
Evet. Diyor.
Yani o tamam değil, o inek tamam değil.
Ve diyor ki geek'in tersine, teki geek gibi konu, terimlerin tersine diyor. Bu terim genellikle daha olumlu çağrışımı son dönemlerde verir diyor. Dolayısıyla aslında Türkçe karşılığı olumsuz kelimeler.
Zaten işte Bitcoin'i bulanlar geekler buldular diyor. Aslında olumlu bir şey verir. Bunlar diyor böyle.
Birazcık introvert olması belki de insanlara şey
gelir.
Ama onlar
geekler de şeyler de dediğim gibi az önce kullandığım şey. Onlar nerdler de ve çok sosyallikleriyle temayüz etmiş abiler ablalar değil. Bir kelime onu kullanır. Şimdi bunlar tabii hep şey dediğim gibi Rubin'i ona kahin derlerdi 2008 krizini bildi diye ama orada da bir Türkçe İngilizce ayrımı var. İngilizce'deki şeylerde Doktor Doom, Doktor Kehan lakabı. Doktor Felaket lakabı. Türkçe'de ise kahin. Yani bizde daha müsbet bir anlam vermişler adama. Orada daha menfi. Dediğim gibi kısmı çok güzel. Nasıl ortaya çıktı? Çünkü forumda ortaya çıktı ve bu adam 2010'da ya da adamlar kimse iletişimi kesiyor.
Ya da kadınlar.
Evet. Dem. Demi kullanıyorlar daha çok. Ve 2010 yılında iletişimi kesiyor. Şimdi şöyle bir mesele var orada. Sıkıntı var. Bir, bu adam ya da kadın öldü mü? Onu kimse bilmiyor. İki, şifreleri işte taraftarlarına soruyorlar. Bir tane de Koreli adam var. O da kendini ambasadörü, elçisi olarak şey yapmış. Ülke ülke gezip Bitcoin'i ülkelere şey yapmaya çalışıyor. O da paradoksal çünkü başlangıç noktası bunların. Biz anarşistiz, ademi merkeziyetçi bir sistem üreteceğiz falan filan. Rubin'i bunu da eleştiriyor. Rubin'i diyor ki bu tamamen diyor bir ütopya. Gerçekleşmeyecek bir ütopya. Yani öyle bir şey sunuyor ki sana bütün sorunlarını çözecek. Öyle bir şey yok. Şimdiki şey de diyor, numarada diyor Bitcoin'dir. Bu adam geziyor. Mesela bu belgeselde gösteriyor. Devlet başkanıyla görüşüyor. Biliyorsunuz
El Salvador'da
resmi para birimi. Oradan çıkıyor gidiyor Karadağ'a. Daha çok küçük ülkeleri tercih ediyor. Karadağ'la konuşması. Karadağ'daki diyor ki hani biz euro kullanıyoruz kendi paramız yok. Ben çok sıcak bakıyorum diyor Bitcoin'e. Ama diyor bence devlet bunun dışında kalsın yani yanaşmıyor falan filan. O da diyor ki sen işte ambasador biraz daha düşün sen bu şeyi.
Zannedersem bir sonraki Lefkoşa'dır abi.
Olabilir Lefkoşa'lar. Bitcoin'e geçebilir.
Bir ara öyle bir konu vardı ya hani biz zaten tanınmıyoruz acaba bir kendi şeyimiz olsun kriptomuz olur mu olmaz mı? Ben hatırlarım sosyal medyada bunun tartışmalarının yapıldığını ama tabii ne kadar gerçekçi, ne kadar ütopik, ne kadar fantastik tartışılır.
O tartışılır. Ve kısmı tehlikeli ama.
Ben hafta içi sana gönderdiydim ben. Warren Buffett'ta. Son derece karşı oda.
Yani senin gönderdiğin Sertaç'ın gönderdiği videoda diyor ki yani
zaten petrole, demire,
onu alırım diyor. Stok alırım diyor. Real estate alırım diyor ama
evet,
bana 25 dolara verseniz bütün
bu yapılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Bir hemen burada bildirelim de bize güvenip yapmasınlar yatırım.
Bitcoinciler beklemesin bizden şu anda.
Biz şey yaptık ama
elçi bize gelmesin.
Tavsiye ederim ilginç bir şey. Sadece kısmı ilginç. Dediğiniz gibi bazı kişileri 5-6 kişi var çok ön plana çıkmış. Hepsi de bunların Satoshi olabilir. Ve en sonunda bir tanesinin o olduğunu iddia ediyor. O biri yalanlıyor, o kabul ediyor falan filan. O kısımlar bana çok komplo teorisi geldi. Ama bu bu minvalde gelişen tartışmaları görme, ortaya çıkışını görme açısından bir daha gönderme yapıyor. Geçen programda konuşmuştuk bu temel evrensel gelire. O diyor ki temel evrensel gelire yok, gerek yok. O bağırıyor yine ambasador. Herkesin Bitcoin'e ihtiyacı var. Bitcoin olursa zaten bu dertler kalkacak falan. Onunla ilgili de tartışmalar ben yakın buluyorum ben de kendimi bu şeye. Yani iş seçiminde daha özgür olma. Yani eğer böyle bir gelirin varsa kendini daha az desperate hissedeceğin için, umutsuz hissedeceğin için iç seçiminde özgürlüğün artar.
Başka bir ifade daha vardı kullandıkları. Hatta geçen sefer sen söylediydin. Yani böyle 40-45 yaşında emekli olmayı
sağlar. O pasif gelirinin aktif gelirinin seviyesine gelmesi finansal özgürlük.
Finansal özgürlük.
Ama işte bu temel evrensel gelir diyor ki sana bu verir. Yani bu rahatlığı daha özgür bir şekilde işini seçen. Artı diyor işte piyasada tüketimi canlı tutan bunlar tabii müsbet artı yönleri. Eleştirilen yönleri de çalışma hırsını düşürecek. Yani bazıları da alacak bu parayı. Hiçbir şey yapmayacak. Bir de kamu bütçesi üzerinde yük.
Enflasyonisttir yani bir de, evet. Yani muhtemelen.
Evet, yani bu tür tartışmalar var. Onun dışında ne var arkadaşlar gündemde? Yani şeyi bitirdik.
Bağlayalım kitap, isterseniz roman. Yavaş yavaş. Yani bazı dinleyenlerimiz şikayet etti çok uzun tutarsanız diye.
Bazıları da çok kısa konuşursunuz diye şikayet etti. Notlarını bitirsin Evren de.
Kemal nabız tuttu.
Önce şeyden başlayalım. Güzide Kıbrıs'ımızın batı ucundaydın sen. Biraz oralardan bahset nasılmış?
Abi dalga geçer gibi oldu.
Neredeydin?
Neredeydin? Viyana'yı Budapeşte'yi gezdi. Ezikleyecek
dalga beni. Dalga demişken neredeydin?
Yedi dalga limniydi. Bu arada çok güzeldi gerçekten. Yani o Lefke yolu da bitti. Çok daha kısa oldu. Yani evet, evet. Tam bir saat.
Geçenlerde ben de gittim.
Limni'di. Yani çok keyifli bir tarafı. Zaten
sen oraya
mevsim
aslında akademik nedenlerle
evet,
gittin.
Ben bir toplantı için gittim oraya.
Bir gece de kaldın.
Bir gece kaldık ve çok keyif aldım yani. O.
Orada bir şey gözlemledin mi? Böyle bir değişiklik, bir ne bileyim binalarda bir patlama falan hep anlatırlar ya, orada inşaat patlaması falan.
Yani diyordu. Dediğim gibi o dışarıdaki Lefke yolunu kullandık ama sağ tarafa baktığımda o Gazi Veran'da yapılan yapılaşmayı görebilirsiniz yani. Küçük bir Miami var orada.
Ama onun dışında da böyle birazcık daha kendini şey hissedebiliyor musun? Böyle birazcık Lefkoşa'dan uzak değil mi en azından?
Yok, yok yani Limni diye çok güzel dediğim gibi. Yani ben sevdiğim bir yer yani orası. Her gittiğimde yani keşke daha fazla gelsek dediğim bir yer. Keyifliydi yani.
Şimdi geçtiğimiz programda Batı Avrupa bitmiş ya demiştim. Ben geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde 11-16 Eylül tarihleri arasında bir mini Avrupa kaçamağı yaptım. 3 gece Budapeşte'de, 2 gece Viyana'da kaldım. Şimdi Budapeşte'de ilk kez 1997 yılında kalmıştım, yıllar yıllar önce. Bir de 2005 galiba bir sefer gittim. Güzel anılarım vardı tabii, çok keyifli, güzel bir şehir. Mimarisi güzel, şehrin dağılımı güzel. Buda ve Peşte arasında akan Tuna Nehri falan çok güzel. Ama çok daha keyifli buldum doğrusu. Ben birazcık şey, acaba sıkılır mıyım diye düşündüydüm. Çünkü hani böyle çok mimarisi güzel olan şehirler, eğer gerçekten güzel bir başka şey yoksa bir noktadan sonra sıkıcı gelebilir mi diye düşünmüştüm. Hayır, çok gayet keyifliydi. Çok uluslararası, internasyonel bir belli merkezleri falan da var. Tabii siyaseten hep konuşuyoruz yani Orban, hı hı, ve Budapeşte'nin ve işte Macaristan'ın birazcık daha tutucu olması, işte Batı'ya karşı, Avrupa Birliği'ne karşı yaklaşımının birazcık daha tepkisel olması.
Abi,
acaba bunu
birazcıktan fazla sanki.
Bunu acaba gözlemleyebileceğim küçük doneler görür müyüm diye de merak ettim ama öyle görülecek bir şey değil. Belki de gittiğim birkaç yer sonuçta hani şey gibi hani. Türkiye'de de işte AKP yıllardır iktidarda ama İzmir'e baktığınızda bu şeyi çok yansıtmaz. Dolayısıyla hani ben acaba Budapeşte'de de gittiğim yerlerde acaba bunu yansıtmayan yerler miydi? Ama zaten nasıl göreceksiniz ki yani Orbanizmi?
Tabii öyle o başka bir şey, varsa. Bir şey yani.
Viyana öyle bir zamana denk geldi ki gittiğimde iki gün oradaydım. Fırtına aldı götürdü Skorsky helikopterlerle insanları kurtarırlardı belli bölgelerden. Tuna Nehri taşmış, belli mahalleleri tamamen almış götürmüş. Dolayısıyla böyle çok büyük bir fırtınanın içine ortasına
dolayısıyla
düşmüş.
Dolayısıyla Orta yalanmış. Avrupa'da bitmiş.
O şarkıda yalanmış. Ama Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı
nasıl
yıkmam diyor.
Nasıl akmam diyor. Dolayısıyla ama her şeye rağmen bu Batı Avrupa'da gördüğümüz ya yani Batı Avrupa eğer Almanya ise mesela ya da ne bileyim işte Hollanda ise ya da Belçika ise gördüğümüz bir şey görmedim yani bir edilgenlik, bir böyle kirlilik ya da bir düzensizlik, bir işte nüfusun hızla değişmesi sonrasında bir uyumsuzluk gözlemlemedim. Orta Avrupa hala daha Avrupa'ydı, güzeldi, keyifliydi, bitmemiş yani. Geleneksel orada yerel gazeteyi okuma pozumuzu da verdim, gönderdim. Burada hemen sosyal medyamıza bağlayalım. Bizi sadece podcast üzerinden takip eden dinleyicilerimiz, Instagram'da bir hesabımız var. Evren, evet. Bey anlatsın. Bir de Facebook'ta sayfamız var. Bizi oradan da takip edebilirler.
Çok yakında TikTok'a da gireceğim.
Yani şey açısından iyi, interaktif program yapabilme açısından o geri bildirimleri. Çünkü değerlendiriyoruz. Gerek içerik açısından, gerekse bölümlerin uzunluğu, kısalığı açısından geri bildirimler bize devamlı geliyor. O da bize faydalı oluyor.
Bu arada şeyi atladım, Orta Avrupa demişken. Orta Doğu mutfağını çok geliştirmişler orada. Çok ilginç. Mesela özellikle işte humus bazlı yemekler ya da efendime söyleyeyim Lübnan Suriye lokantalarının füzyonlarını yapmışlar. Budapeşte'de falan. Harikaydı. Yani gerçekten farklı farklı yerlere gittim. Bir yerde kötü bir yemek yemedim. Yani bu konuda kendilerini çok geliştirmişler. Çok özen gösteriyorlar. Belli bir tutarlılıkları falan var. Viyana'da ise belli yerlere kesinlikle hele pazar günü kahvaltı falan için gidecekseniz rezervasyon yaptırmadan gitmeyin. Yani yok yani. Sıra beklersiniz saatlerce en iyi ihtimalle. Ama bu mutfak kültürü konusunda beni çok olumlu yönde şaşırttı. O füzyon mutfaklar.
Vallahi bunun üstüne başka bir şey söylenmez bence.
Yani şeyle kapayabiliriz işte dediğim gibi geri bildirimler genellikle daha uzun süreli bölümlerin daha uzun sürmesi yönünde geri bildirimler var. Muhteviyattan insanlar memnun. O yönde daha çok müsbet, olumlu dönüşler, geri dönüşler oluyor. Dolayısıyla biz şeyin bölümlerin süresini biraz uzatacağız.
Nitekim uzattık. Bir evet. de ekonomiden sonra... Bir sonraki aşamada bu ekonomi işi iyi gidiyor
evet.
bence.
Evet.
Bet tiyosu vermeye başlayayım.
Ona da gideriz. He. Yani şeyle başlamıştık. Ne derler adına. Borsayla. Sonra şeye geçtik. Bitcoin'e geçtik.
Sırada
ya emlak var ya bahis.
Borsa
var
deyince de Beyoğlu'ndaki o lokanta gelir aklıma. Yıllar yıllar.
Orada solda girişte solda değil mi?
Oradadır hani daha. En azından son gittik oradaydı.
Güzel güzel. Evet. Bu şekilde bu programımızı da
gelecek program biraz şeyin üzerinde duralım. Şeyin Teoman'ın. Teoman özelinde biraz şeyi tartışalım. Yani bu sanat dünyasını özellikle Türkiye'deki bir şeyi. Bizde benzerliği var mı yok mu?
Şunu da söyleyeyim. Başta söyleyecektim. Tamamen tesadüf. Yani sen Teoman'ın konuşacağımızı söylemediydin şeyde. Yolda gelirken Spotify'dan biz Teoman dinledik eşimle ve şeyi fark ettim ben yani böyle düşündüğüm zaman yani kimi dinlemek isterim yani böyle işte genelde ben Spotify'da o playlistler vardır onları bırakırım işte önersin hoşuma gider yeni insanları keşfetmek ama bazen şey gelir böyle daha böyle tanıdık
bildik bir şeyler
dinleyeyim isterim. O zaman fark ettim ki çoğu zaman elim Teoman'a gidiyor.
Teoman'ı ben de severim. Oldukça severim.
Yani çok keyifli böyle
yormayan.
Bu
arada sosyal medyada da çok aktif veya bir şekilde karşımıza çıkıyor. Özellikle o hiçbir şeye takmamış hali konuştuk biraz evet. gerçi. İşte hiçbir şeyi sallamıyorum hali falan. Ya ne yapayım ya bu sene çalışmayacağım, gezeceğim, tozacağım falan. Çok sıkıldım zaten bundaki şeyleri çok gündemde ve böyle epey bir etkileşimde alıyorum.
Evet. Çok.
2024 ile ilgili çok iyi planlarım var. Sigarayı azaltacağım. Bırakmayacağım, azaltacağım. Az çalışacağım. Spor yapacağım. Bol bol eğleneceğim.
Biraz dediğin gibi bu müzik ve mood üzerinde biraz durabiliriz.
Benim dediğim gibi yapacaksak abi bir Almanya 2. ligi analizi falan gelecek.
Yalnız bu
yalnız duyan da zannedecek biz gerçekten.
Yani 2024'ün de sonuna geliyoruz. Artık bir 10. yıl partisi de yaparız değil mi diye düşünmedim. Değil yani.
Abi Mart'ta yapacaktık. Mayıs oldu.
Öyle bir parti sözü de var. Evet,
sonbahar oldu.
Evet, 10. yıl. Bir welcoming. Drinks olsun yapalım ya.
Yapalım.
Çağıralım yani... diyelim ki biz gelin arkadaşlar sohbet muhabbet drinks yapıyoruz. Canan şey
Onur arkadaşımız.
Bizim onu da onu dürtmemiz lazım biraz
yani
tabii ki.
Yani sözünü verdi.
Tabii. Bizi size yapacağım dedi. Hadi o zaman.
Evet, tamam.
Bakalım haydi. Konuşuruz onunla da. Tamam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Hoşçakalın.
The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open. Diverse. Free.